Ayrım 6.
Kafamdaki kabarcık deliniyor. Sarı, cerahatli bir suyun kafamdan aktığını duyuyorum. Tavşanları seviyorum. Nineciğim, İzmir'e gitmek için tavşanlarını satan bana bayılıyor. İnsanları senin için seviyorum. Bir kişi bile olsan dünya yüzünde beni yaşamaya çağırıyorsun. Seninle beraber İzmir'e gitmek için ümitliyim. Satalım tavşanları, biz büyüdük. Torunuma götürecektim. Bilet param yok. Ne düşünmüştüm, ne oldu? Bak şu dünyanın işine. İzmir'e güverte bileti için büyütmüştüm. Sana hayırlı müşteriler nineciğim. Şimdi yollar daha başkaydı. İnsanlar yalnız yalan söylemezlerdi. Ben bahtsız mıydım? Değil. Ben ümitsizdim. Ninem benden milyonlar defa daha bahtsızdı ama ümitliydi. Yaşasın ninem, yaşamak sevinci. İzmir'e güverte seyahati, ümit. Tenha tramvay yollarına düştüm. 7 tane çocuk gördüm. Tramvay yoluna eğilmiş bir şeyler yapıyorlardı. Gülüşüyorlardı. Yanlarına sokuldum. Herhalde diyorum, bir tırtılı rayın üzerine koyacaklar. Tramvay üstünden geçecek. Kuruşun bu yeni şekline gülmek için toplanmışlardır. Göreyim ben de şu kuruşu hele. Bir de ne göreyim? Tavşanların gözü hayret, korku ile doluydu. Ama yine sevinç içindeydiler. Ara sıra sevimli taneleriyle yeşil otları didikliyor. İhtiyar kadının parmağını kemirmeye çalışıyorlardı. Şimdi şurada bir eşek kadar çocuğun elinde gözleri donuk, yarı baygın bana bir kuruş kadar ufak geldi. Bir yavru fare vardı. Ayaklarının birisi taşla ezilmişti ama cap canlıydı. Onu rayın üstüne koyuyorlardı. Tramvay geldi. Hepsi çekildiler. Koşup fareyi kurtarmalıydım. Tramvay yokuşu homurdanarak çıkmış, şimdi önümdeydi. İnsanın gözüne büyüye büyüye geliyordu. Çocuklarla beraber farenin idamında ister istemez hazır bulundum. Tramvay gelip geçti. Çocuklar koşuştular. Fareyi tramvay çiğnememişti. Fare belki de can havliyle rayın iç tarafına kaymış, kurtulmuştu. Eşek kadar çocuğun elinde hala bakıp duruyordu. O eşek kadar oğlan, "Vay anasını, kaydı fare be!" dedi. Yeniden rayın üstüne hayvanı yerleştirdiler. Bir başka tramvay humurdana humurdana geldi. Ben yürüdüm gittim. Belki de idam cezası yine yerine getirilememişti. Fare pis hayvandır diye düşündüm. Çok zararlıdır insanlara. Hastalık da aşılar. Ama nasıl sevdim bu fareyi. Nasıl acıdım bu fareyi. Zavallı yavrucuk dedim. Eşek kadar çocuklara alçaklar diye söverek yürüdüm. Kadından aldığım ümidi tramvay yoluna koymuş fareleri idam ediyorduk. Kuzuya akşamüstü kalabalığın en civcivli zamanlarında doğru yolda rastladım. Bir kuzu yere çömelmiş geviş getiriyordu. Üstüne tüyleri arasında bir kağıt konmuştu. Bir cigara paketinin yırtılmış kapağı üzerine şu cümle kurşun kalemle yazılmıştı. Canlısı 15, cansızı 7,5 lira. Canlı kuzunun yanında ufacık bir başka yapma kuzu vardı. O 4 ayağı bir tahta üzerinde ayakta sevimsiz, boncuktan gözleriyle donuk donuk bakıyor, canlısı dünyadan habersiz geviş getiriyordu. Adama baktım. Bir köy hocasına, semtsiz bir Boğaziçi iskeleti bilet memuruna benzeyen bir adamcağız, gayet pişkin gibi gözükmeye çalışan, oldukça da muvaffak olan bir eda ile hiçbir şey söylemeden, büyük bir mağazanın kenarına çömelmiş, baş parmağı çenesinde, iki parmağın arasında cigara, kuzulara bakana hiçbir şey söylemeden oturuyordu. Yamalı bir paltosu vardı. Bu paltonun yakası aynı kumaşın pek yenisiyle değiştirilmişti. Geçenler bir kuzuya ve bir adama bakıyorlardı. Adam baş parmağı çenesinde kuzulara bakana pişkin pişkin bakarak cigarasını içmekteydi. Tepesinin çok seyrelmiş saçlarından pul pul bir yanık deri gözüküyordu. Saçlarının rengi güneşten atmıştı. Yanık yüzünde yağmurlu, havalarda köylü yüzlerinin uçukluğu, derin çizgileri vardı. Soranlara hiçbir şey söylemeden kuzunun üstündeki cigara paketi kapağını gösteriyordu. Canlısı 15, cansızı 7,5 lira. Bu adamı da sevdim birdenbire. Demek benim dünyada dostlarım vardı. Daha yaşayabilirdik. Beyhude yere iftiracılar, namussuzlar, yalancılar, birbirinin ekmeğini kapanlar, insanları yaşamaya hör görmezdik. Tavşanları satan ninem vardı. Ölmüş oğlunun canlı kuzusuyla cansız kuzusunu bu akşam ölesiye içmek için satan bir adam vardı sokakta. O da mı başını alıp dün paltosunun yakasını yenileyen iyi kadını da bırakıp İzmir'e gidecekti? Sokuldum. Yırtık paltosunun yepyeni geçirilmiş yakasına baktım. Başını kaldırdı, güldü. Ağam dedim, sen de mi İzmir'e gideceksin? Varlık 329, Aralık 1947. Kış akşamı, maşa ve sandalye. Odanın sessizliği, bir sandalyenin duruşu, duvardaki saatin tik takı sinirime dokunuyor. Dışarıda kar atıyor. Pencereden görülen manzara dondurucu. İçimden bir şeyler yapmak geçiyor. Ama biliyorum ki hiçbir şey yapamayacağım. Atlasam bir vapura, şehire insem diyorum. Şehir umutların, tesadüflerin, tehlikelerin, gürültülerin içinde her zaman elimin altında bulunan bir sergüzeş tombalasıdır. Sokarım elimi bu torbayı, çekerim 77 numarayı. Çinko 19 numarayı, tombala. Şehirden tam 9 mil uzaktayım. Dört tarafım su içinde. Kar azala çoğala yağıyor. Bir horoz ötüyor. Bir çocuk hindi güdüyor. Çan çalıyor. Uzaktan bir araba sesi duyuluyor. Tekrar horoz ötüyor. Bu boş sandalye birdenbire dolu vermeli. Kim gelip oturmalı? Hiç kimseyi istemiyorum. Ama sandalye, bir insanı bekler gibi duran sandalye. Onu yapan sandalyeci yaman adammış doğrusu. Sandalyeye insan bekletmesini bilmiş. Bir portakal soyup yiyorum. Bir ara dalmış olacağım ki saatin sesi durmuştu. Gene başladı, kar gene ufaldı. Mangalın maşasında da sandalyeyi bekleyen bir hal var. Birisi tutsun ucundan onu, bir kor parçasını alsın, adam üstündeki külü üflesin, cigaramı uzatsın kendini, dedi maşa. Bana öyle geldi ki maşayı satan çingene karısı, Mecidiyeköy'ü sırtlarındaki kulübesinin önünden bu maşayı elinde sallayarak kocasını çağırırmış. Koca be, bu maşa başka maşa be, ister ateş tutsun, ister durup dururken yerinde. Ay be, keçileri mi kaçırdın kehlibar be, ne söylersin ipsiz sapsız öyle? Ay be, diyelim ki ateş ister bu maşa benden. Bıyığına ak düşmüş, 45'lik çingenenin beyazı çok, karası bol, kırmızısı bir alay gözlerinden bir korku sıçramış. Halbuki çingene karısı da benim gibi birdenbire bir maşanın duruşunu beğenmiştir. Duruşunu değil, duruşundan bir dost eli, hikayeler anlatan bir ahbap eli düşünmüştür, görmüştür. Kehlibar şair kızdır, dertli kızdır, yalnız kızdır, garip kızdır. Kocası kıskanç mı kıskançtır, onu öteki kadınlarla maşa satmaya gönderdiği zaman evde 9 doğurur. Bıyığına ak düşmüş, 45'lik çingenenin beyazı çok, karası bol, kırmızısı bir alay gözlerinden bir korku sıçramış, Kehlibar'ın kocası, abi bizim karı oynattı, demiştir gibime gelir. Perdeyi sıyırıp karın hala yağıp yağmadığını, yarın sabah mektebe giderken içleri al yeni lastiklerime, karları gıcırtıp gıcırtamayacağımı düşündüm çocukluk günlerimden kalma. Bu sevinci nereye asmalı? İki baş sarımsak bir nazar boncuğu ile, sonra kızılcık ağacının dibine kuş yemi, darı, mısır, buğday atılacak, evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa donup kalacak, sopaya bir ip bağlanacak, İp evin alt katındaki pencerede mavi, mavi bakan çocuğa atılacak. Ucuna taş bağlanıp sonra eve girilecek. Saç sobanın üzerinde kuruyan mandalina kabuğunu sıcak sıcak ağza atıp pencere kenarında kapına girecek serçe beklenecek. Hey zavallı budala çocukluk! Şimdi sen bile yoksun. Sesin o kadar uzaklardan geliyor ki. Mezardan çıkıyor bu ses diyecek gibi oluyorum. Rüzgar damdan dama geçiyor. Kurşun bir kubbeden kayıyor. Gökte bir gölge belirdi. Camların buğusundan büyüyen bu gölge birdenbire bir karga oluverdi. Geldi, evimin karşısındaki kiliseye kondu. Hem de başka yer yokmuş gibi tam putun üstüne. Yıldız Poyraz çılgıncasına esiyor. Şimdi darı taneleri gibi ufak ve sert bir kar, ölü gibi morarmış eski karların üstünde canlı, sarımsı bir renkle döşüyor. Sokağa çıkmalı, bir kahveye gitmeli. İstanbul'a inmeli mi, inmemeli mi diye düşünmeli. Bir vapur kaçırmalı. Sonra ortalık kararınca bastona dayana dayana eve dönmeli. Oturmalı, okumalı. Hep aşk hikayeleri okumalı. İnsanların birbirini sevmeye buradan başladığını sanmalı. Kapanmalı yalnız kendimizi düşünen varlığımıza, hayatımıza. Dışarıya burnunu bile uzatmamalı. Ne mangallıyı, ne mangalsızı, ne kaloriferliği, ne ateşsizi, ne hastayı, ne de açı düşünmeli. Salmalı kendini hülyaya, gerine gerine aşk hikayeleri okumalı. Beklesinler dursunlar maşa ile sandalye. Eşekler, kuşlar hala gökyüzüne fırlayıp yere keskin gözleriyle baka dursunlar. Bakalım bir lokma, bir tek darı tanesi görebilirler mi? Kar yağıyor. Kimi kürkü, kimi çizmesi, kimi lastiği, kimi çivili kundurası, kimi bastonu ile evine dönüyor. Berbat şey şu kış, kötü şey iş, kötü. Bakma şatafatına, bakma manzarayı İsviçre'ye çevirişine. Kalktım. İnsan bekleyen sandalyeyi masanın altına sürdüm. Sonra mangalın üzerinde bekleyen talihsiz maşayı külden çıkardım. Mangalın kenarına yatırdım. Kar da rüzgar da durmuştu. Köyün içinden ses seda yoktu. Gökyüzü kapkaranlıktı. Orada uzun, bitmez tükenmez bir kış gecesi durmuş dinleniyor, yerinden kar topluyordu. Önce pencereyi, sonra ağzımı açtım. Kış gecesine sunturlu bir küfür, kum kapılı bir Ermeni balıkçı küfürü salladım. Yaprak 1, 15 Ocak 1949. Bir bahçe. Bir şehirde senelerce oturulur, bıkılır, usanılır o şehirden. Her yerini gördüm, tanıdım sanılır. Ama daha ne görülmedik insanları, ne görülmedik sokakları, her gün önünden 4-5 defa geçtiğimiz halde iyice göremediğimiz binaları vardır. Birden kafamızı kaldırır, ben bu binanın sırtında böyle insan büyüklüğünde heykeller taşıdığını bilmezdim diye verirsiniz. Bir gece eve geç kalmış, daha doğrusu eve gitmek canım istememiş, sarhoş, hayattan bezgin, Beyoğlu civarında bir otelde yatmıştım. Işığı söndürüp yatmadan evvel pencereyi açtım. Pencere önünde bir cigara tüttüreyim dedim. Ilık bir sonbahar gecesiydi. Odanın içine bir yaprak kokusuyla beraber bir tatlı sessizlik giriyordu. Önümde odanın pencerelerinden sızan, ışıkların gösterebildiği kadar bir bahçe vardı. Bir takım büyük ağaçların sallandığını, birçok yaprakların bana doğru gelip solmuş kocaman ağaçların tepesine bakıyordum. Yıldızları ilk defa seyretmiyordum. Ağaçların tepesine serpiştirilmiş yıldızlarda da bir başkalık vardı. İnsanlar yıldızlara tesellilerini, ilahlarını, aşklarını, talihlerini salı salı verdiler. Yeryüzünden cazibe kanunun o muhteşem oyuncaklarına bıraktıklarımızdan bize gelenleri alırken de muhakkak bir şeyler veriyorduk. İşte o akşam pencerenin önünde dimdik durup gökyüzünü seyrederken kendimden bir his yağmuru bırakıyordum. Akılsız da düşünülür mü? Bende o hal vardı. Hisler sanki aklın bir coşkunluğu değilmiş, ayrı akıldan apayrı şeylermiş gibi ayrılıp yıldızlara gidiyorlardı. Duyduklarımı tahlil etmek lazımsa sevinç, keder gibi hisler değildi. Onlar bir ana, başka bir şeydi. Sanki onlardan yağan bir yağmurdan ıslanmış gibi üşüyor, elim el tutmak istiyor, aklım akıl istiyor, dudaklarıma bir çikolata, bir şampanya, bir kağıt helvası tadının eksilmiş hali, tat, koku hakikatiyle değil, burunla değil, tüyle, deriyle tırnakla, kirpikle anlaşılabilen yahut da böyle şeylerle bile anlaşılmadan rüyaya kadar kaçan bir gerçek olup değiyordu. Gecenin içine ipince bir İstanbul minaresi, bir kır kahvesi, bütün bir Mayıs günü çizgilendi. Yanımda birisi olsaydı ağlayacak kadar mesut olurdum. Kimsesiz, terk edilmiş, işsiz, serseriydim. Şimdi geçmiş Ağustos öğleleri, akşamları mavi deniz, karpuz kokuları duyuyordum. Halbuki buraya girmeden önce evvel her şeyden tiksinmiştim. Çok uzakta da olsa bir intihar havası koklamıştım. Uzakta yaprakların arasında sönmek üzere kırmızı bir ışık vardı. Bu ışıktan yıldız karanlığı kadar latif bir karanlığa, bu karanlıktan bir yıldız kokusuna doğru kayıyordum. Bu ışıkla şimdi yalnız değildim. Birer birer birçok şeyler geri dönmüştü. Dünyamı kurmuş, beraber bir dünyanın zevkini, İsterse acısını çekmeye hazır, bayram sabahlarında yeni elbiseler karşısında çocuk heyecanları duyuyordum. Pencerenin pervazına oturup tekrar gökyüzüne baktım. Yıldızlardan bir tanesini seçtim. Maviden turuncuya, turuncudan maviye kaçan bin bir renk oyun içindeydi. Biliyorum, önümde ne bahçe vardır ne ağaçlar. Sarhoşum, uykusuzluk, yorgunluk, bahtsızlık bana uyanık rüya gördürüyor. Belki seni de görmüyorum yıldız. Cigaramı pencereden dışarıya attım. Soyundum. Gün ışığını söndürdüm. Yattım. Hemen uyumuşum. Sabahleyin çok erken uyandım. Gözümü açar açmaz karşı pencereden gözlerime öyle güzel, bakımsız gibi bir korkuluk ilişti ki hayretler içinde kaldım. Önümde büyük ağaçlar, hışırtılar içinde sessiz küçük yollar, değişik değişik ağaçların, değişik değişik renkte yaprakları, kırmızıdan, çürük renginden sarıya, yemyeşile, koyu açık yeşile, hatta beyaza kadar dönen bir kuru yaprak mahşeri, sabahın hafif sessizliğinde bir bahçe vardı. Harikulade bir bahçe, latif bir koruluk. Artık rüzgar da yoktu, insanın içini hem üzen hem de açan bir sessizliğin göbeğindeki bahçe, insana alabildiğini uzaklara, deniz kenarlarına, yahut da sabah mamurluğu içine genç kızların uyuyakaldığı bir kız mektebine kadar gidiyor hissini veriyordu. Hep önümde bakarmışım herhalde ki sağıma bakınca bir kilise gördüm. Kapısına milyonlarca yaprak hafif hafif kaynaşıyor, mihverleri etrafında dönüp kilisenin 3-4 ayak merdivenine tırmanıyorlardı. Kilisenin yanında alt katlarının pencereleri demir kanatlı, sis içinde kunt bir bina, bir karton satı halinde yükseliyordu. Şimdi birden bu manzaranın gözümün önünden silineceğini, bu hayallerin püf deyince sönen mumlar gibi söneceklerini, yahut da müthiş bir rüzgar çıkıp bahçenin içindeki sisi önüne katarken ağaçları, yaprakları, kiliseyi, şatoyu da beraber alıp hızlı hızlı kaçacağını sandım. Az sonra bu rüzgar çıktı ama düşündüklerim olmadı. Bahçe, binalar durdu. Ağaçlar sallandı. Sis yalnız başına çekilip gitmeye başladı. Bahçeyi şimdi yer yer şuradan buradan yol bulmuş, sarı yıldızlı bir güneş ışığı sarmıştı. Cigaram pencereden dışarıya masmavi koşuyor, bir adım ötemde bir güneş fırtınasına tutulmuş gibi tozlar, altın daireler halinde kaynaşıyordu. Bahçenin yaprakları da bana doğru geliyor, penceremin altından bana kadar nasıl tırmanacaklarını söyleşerek birbiri üzerine yığılıyorlardı. Ötede küçük sessiz yolların nihayetinde başka renkte yapraklar kaçıp giden madeni bir renk almış, şişe vurarak bir başka sesle koşuyorlar, yuvarlanıyorlardı. Küçük sarı başlı cüceler gibiydi her şey. Bahçe böyle mahlukatlarla doluydu. Kurbağa sesleri duyar gibi oldum. Halbuki bu mevsimde kurbağalar suların diplerindeki uykularında, havuzların o artık mavi denemeyecek sularının çürük yeşili, taş kesilmiş sükununa dalmışlardır. Mayısların, haziranların, söğüt altlarının Dausilas'ında uyuşup kalmışlardı. Ama kargalar vardı. İnsana düz, karlı ovaları hatırlatan boğuk, tren sesli kargaların yüksek dallarda gagalaştıklarını, kavga ettiklerini, sonra bağırıp çağrıştıklarını duydum. Mısırsız tarlaların feryadını, bir kırtlık marşını besteliyorlardı. Birdenbire bir tramvay çanının sesini duydum. Demek bu garip bahçenin ötesinde bildiğim bir İstanbul yolu, bildiğim her gün gördüğüm insanlar vardı. Bu belki de ilk tramvaydı. Batman'ın kulaklarını örten yün başlığı, biletçiyi, uyku sersemi biletçiyi, ilk tramvay arabasının çalışkan insanlarını, çoluk çocuğunu görür gibi oldum, silkindim. Sanki mumlar söndü, bahçe önümde durduğu halde uzaklaştı. O zaman anladım ki ben Beyoğlu'nda nokta nokta otelindeyim. Bu bahçe de İngiliz sefarethanesinin bahçesidir. Varlık 321, Nisan 1947. Bir ilkbahar hikayesi. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olamayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharların içinde hepsi, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çoktur ya, en mühimi Nisan, Mayıs güneşi. Yaşı 40'ı aşmış bir adamın mevsimler içinde ilkbaharı biraz üzüntüyle duymamasına imkan yoktur. Eski çılgınlıklar nerede? Nerede o birdenbire bir genç kız elinden, bir genç kız rüzgarından sararma o yürek çarpıntısı? Şu ömrü mevsimlere benzetenler iyi etmişler doğrusu. Herkesin bir ilkbaharı, bir yazı, güzü, kışı oluyor işte. İnsanın ilkbaharı öteki hayvanlara bakarsak geç başlıyor. Bir at 1 yaşında, hadi 2 yaşında ilkbaharındadır. Bir kuzu 6 ayda koç olur. Ama insanoğlu ilkbaharının 20'sinden önce pek idrak edemez. 20'den evvel idrak edilen ilkbahar bir yalancı ilkbahardır. Ben böyle bir yalancı ilkbaharın hikayesini yazıyorum. Tam 30 sene evvel, 12 yaşındaydım. Anadolu'nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam memurdu. Şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Kötü, insan boyu karlı bir kış geçirmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi, karlar eridi. Karlar eridi ama karları eriten güneş değildi, yağmurdu. Bu Anadolu şehrinin ilk baharı 42'nde yağmurlarıyla başlardı. Sabahleyin parlak mavi bir gökyüzünde ısıtmayan, güneş vurmuş kar gibi soğuk bir güneş görünürdü. Saat daha 11'i bulmadan doğdun mu, batıdan mı, kuzeyden mi bilmem, bir kara bulut peydah olur. 10 dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur bütün gün tıkır tıkır, şakır şakır durmadan yağardı. Odamın penceresinden kara çeyrelikleri bir koyu yeşil ova görünürdü. Gördüğün her şeyin rengini, deniz gibi emen bu çayırın renk oyunları da olmasa, evvelden bir deli çığlığıyla fırlamak işten değildi. Bütün kış hastalıktan başım kalkmamıştı. Sokağa çıksam başım dönerdi. Bu garip, yağmurlu, kara bulutlu, dörtte üçü kapanık havanın içinde öyle insana avucunu alıp sıkan bir de ilkbahar, toprak, insan, çayır, ağıl kokusu vardı ki içimden hep bağırmak, ağlamak, sonra kas katı kasılıp kalmak geçerdi. Bir sabah gözlerim tavanda, daha henüz hava kararmamış, şıkır şıkır dışarısı. Yer yatağımda yağmurun her zaman başlayacağını düşünüyordum. Birdenbire odanın içinden parlak bir kuş geçti. Yatağımın üstüne kondu. Kuş bir daha geçti. Sonra sağdaki duvarda bembeyaz bir şerit oynadı, kayboldu. Gözlerimi ovaladım. Açtığım zaman duvarda bir parlak daire titreye titreye, sanki yerine yerleşmeye çalışıyordu. Bu bir aynanın duvara vurmuş ışığından başka bir şey değildi. Yataktan fırlayıp pencereye dikildim. Bizim evin yükseltisindeki bahçedeki, alttaki evin bahçesine bakardı. Odama aynı muhakkak oradan tutuluyordu. Pembe şeftali çiçeklerinin arasına bir hasır oturmuştu. Arkasına bir sandalye koymuştu. 16-17 yaşlarında bir kız vardı. Pencerede kala kaldım. Elindeki aynanın ışığı gözüme değdikçe ellerimi yüzüne kapıyor, gözlerimi kıpırdatmadan dimdik bakıyordum. Ertesi gün benim de elimde bir ayna vardı. O ince ince gülerek gözlerini aynamın aksinden kaçırmaya çalışıyordu. Bu oyun hiçbir zaman yarım saatten fazla sürmez. O bahçeden evine saçlarında yağmur damlaları dökülerek girer, ben yine yatağıma dönerdim. Ertesi gün yine güzel bir sabah başlar, yine önce onun aynası odamın duvarında koşar, sonra yerine yerleşmek ister gibi titriye titriye duvara asılır kalırdı. Yine ben gözlerimi kırpmadan onun ayna ışığına, o gözlerini güzel elleriyle siper ederek benim ayna ışığıma bakardık. Sonra yine 42'li yağmuru başladı. Başka hiçbir şeyle ilgim olmadığı için bir sabah evimizin önünde bir yaylı araba durunca şaşırmadım. Yalnız ben ayna oyunundayken annem tarafından yakalandım. Annem garip garip bahçeye, kıza, ayna ışığına, elimdeki aynaya baktı. Bana "Haydi giyin" dedi. Arabaya atladık. İki parça eşyamız arkaya bağlanmıştı. Bir babam başka bir yere tayin edilmişti. Yola çıktık. Bir ormanın içinden geçerken bulutların arasından bir güneş ormanının yeni yeşermeye başlayan ağaçlarında bir göründü, kayboldu. İçimden bir daha göremeyeceğim ayna ışığı geçti. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Babam "Nesi var bunun?" dedi. Ben annemin çarşafına kafamı gömdüm. Annem eliyle, yüzüyle ne biçim bir işaret etti babama bilmiyorum. Ama hiç ses çıkarmadılar. Bütün hıncımla, kimse bana süs demeye cesaret edemeyeceğini sezerek istediğim gibi ağladım. Şimdi ilkbaharda odamın penceresine bir yerden kazara bir ışık vursa, o gün ilkbahar her insana yaptığı gibi bana da üzüntüyle dolu bir yumuşaklık, bir yerine duramayış, bir yürek çarpıntısı verir. O zamandan bu zamana tam 30 sene geçti. Kimsenin yüzünü ayna tutmadım. Kimse yüzümü ayna tutmadı. Ama kazara bir ışık, bir ilkbaharda odamdan parlak bir kırlangıç gibi geçiverirse, o gün ne ettiğimi bilemem işte. Hürriyet, 1 Mayıs 1948.